Ayrım 11.
Toplam kalite kavramına siz işverenlerden daha mı duyarlısınız? Şunu biliyoruz. Bir defa kaliteye önem vermeyen işletmelerin artık rekabet gücü yoktur. Eğer bir işletmenin rekabet gücü yoksa ayakta kalma şansı da yoktur. Eğer bir işletme rekabet gücünü sürdüremiyorsa onunla çalışmanın mümkünü yoktur. İşletme yaşamalıdır. Biz de çalışmalıyız. Ama biz de ücretimizi hakkaniyete uygun olarak almalıyız. Et ve balık kurumunun özelleştirilmesine talip olmanız sendikacılığın çıkış yollarından biri miydi? Türkiye'de bugüne kadar 150 civarında özelleştirilme yapıldı. Bir ikisi hariç tamamı şaibelidir. Mahkemelere intikal etmiştir. Biz özelleştirilme ne için, kim için yapılıyor sorusuna tatmin edici cevap bulabilmiş değiliz. Bu nedenle farklı bir model ortaya koymaya çalıştık. Özelleştirilme at, sat, kapat mantığı ile yapılıyor. Oysa biz özelleştirilmenin amacının bu olmaması lazım geldiğini düşünüyoruz. Yani hantal bir işletmeyi daha rentable çalıştırarak ekonomiye kazandırmak gerektiğini düşünüyoruz. Özelleştirilmenin belki de gelir adaletini sağlamanın bir fonksiyonu olduğunu düşünüyoruz. Veya sermayeyi tabana yayma gibi bir amacı olmalı diye düşündük. Bu 21. yüzyılın sendikacılığının bir fonksiyonu mudur? Bunun karşılığı var. İrlanda'da, Belfast'ta bir uçak fabrikasını gezdik. Bu şekilde özelleştirilmiş. Bu akıl işi. Aklın yolu bir. Biz onu örnek almadık. Sonradan gittik, gördük. Onun için biz et balık kurumu kapatılamaz. Üretici boyutu olan sosyal bir kurumdur dedik. Türkiye'nin ulusal hayvancılık politikasını uygulamak için böyle bir kuruma ihtiyaç vardır. Hatta birkaç tane böyle kuruma ihtiyaç vardır. Orada çalışanların işsiz kalması ikinci, üçüncü derecededir. Önce Türkiye, sonra çalışanlar. Orada çalışanlar, kasaplar ve besicilerden oluşan entegre bir tesis girişimi oluşturduk. Sermayeyi tabana yayma konusunda bir proje vardı. Hükümet bize verdi. Bir hafta sonra da yayınladığı bir başka resmi gazete kararıyla elimizden aldı. Genellikle sıkıntılar içinde büyüyen kişiler işçi olmaya heveslenmeyip patron olmaya heveslenirler. İşportacılık, pazarcılık yaparlar. Doğrusu ben kendimi ileride mutlaka şöyle bir konumda olacağım diye bir yerde olmalıyım gibi bir şekilde görmedim. Böyle bir ihtirasım da olmadı. Sadece o anda bulunduğum yerde en iyi yapmaya uğraştım. Sendika başkanlığına gelinceye kadar bütün konumlarda daima bu prensipte mi çalıştınız? Daima bu prensiple çalıştım. Hangi konumda bulunduysam, Almanya'da ekmek fabrikasında çalışıyorken ben işimin en iyisini yapmıyorsam kendimde bir eksiklik hissederdim. Ya da burada herhangi bir inşaatta çalışırken kendimi en iyi yapmaya yoğunlaştırmamışsam, işi eksik bırakmışsam bunu yanlış görürüm. Aynı şey kamu iş yerlerindeki çalışmamda da söz konusudur. Ben hak işte genel eğitim sekreterliği yaptım. Rutin bir genel eğitim sekreteri olmamın ötesinde anayasa kurultayları toplaması, dergi çıkarması ve akademik çevrelerle ve basınla ilişkilerinin geliştirme gibi hak işin açılımlarını kavrayacak, misyonuna uygun yeni trendler sağlayacak, vizyon üretecek ve imaj kazandıracak tempolu bir çalışma içerisinde bulundum. Bunu isteyerek yaptım. Bütün bu gayretler bizi Türkiye'nin önemli bir konfederasyonunun başkanlığına taşıdı. Bütün bu gayret içerisinde hayal kırıklığına uğradığınız anlar oldu mu? Doğrusu olmadı. Zaman zaman üzen durumlar oldu. Ben bunu hak etmedim dediğim anlar oldu. Ama bunlar tali konulardı. Burada nefsi tercihleri öne çıkartan yaklaşımım olmadı. Sendika veya konfederasyon görevimde ben şundan daha çok çalışıyorum ya da daha çok üretiyorum. O halde şurası benim hakkımdır, benim hakkım şu kadardır diye bir ihtirasım olmadı. Sendikacılık sizin neslinizle başlamış yeni bir kavram. Çoğu aile sendika deyince tavır alıyorlar. Diğer bir tavır da eşinizden, çocuğunuzdan gelebilir. Onları da ihmal etmişsinizdir. Amatör çalışmalarımız sürerken sosyal duyarlılığımız içerisindeki konumumuz angarya gibi görüldü. İşte ne kazanacağız gibi değerlendirmeler oldu. Ailemi çok ihmal ettim. Haftalarca, aylarca seyahatte olduğumuz dönemler oldu. Özellikle uçakla seyahatin mümkün olmadığı dönemlerde. Fakat şu var, kendimi hak iş felsefelerinin oluşturulmasında, konfederasyonunun kodlarının belirlenmesinde gönüllü ve sorumlu tutarım. Hak işin dünya görüşünün yeni bir vizyonla diğer sendikal anlayışlardan farklı olarak kamuoyuna takdim etmenin gerekliliğine inanıyorum. Kendime böyle bir görev verdim. Sorumlulukla kendimi böyle bir misyonun içine dahil edince ailem, çocuklarım anlayışla karşıladılar. Kendimi hak iş başarılarına ne kadar katkı sağlarım esasına kilitledim ve daha yeni neler gerçekleştiririm. Bu süreç içerisinde hangi kişisel imkanları reddettiniz? Patronluktan, milletvekilliğinden mi vazgeçtiniz? Doğrusu ben yeteneklerime güveniyorum. Burada gösterdiğim performansı şahsi işimde göstermiş olsaydım bugün ekonomik bakımdan çok daha iyi imkanlar içerisinde olurdum. Geçen dönem milletvekilliği tartışmalarında kendimi dışarıda tuttum. Bugün de milletvekilliği ve belediye başkanlığı konusu gündeme gelmiştir. Değişik partilerden gelmiştir. Kendilerine teşekkür etmişimdir. Bunları kamuoyuna açıklayarak bunu reklam veya imaj malzemesi olarak kullanmadım. Burada da tevazu ve fedakarlıklar var. Daha önce de dediğimiz fedakarlıklar içerisinde ailenizle ilgili bazı dramatik olaylar var mı? Şüphesiz. Kızım ameliyat oldu, yanında olamadım. Bir yurt dışı seyahatindeydim. Dedemin vefatına seyahatteyken zor yetişebildim. Babaannemin vefatına yetişemedim. Tepkiler nasıl oluyor? Anlayışla karşılıyorlar mı? Siz vicdan azabı çekiyorsunuz. Sonra işinizin başına döndüğünüzde vicdan azabının etkisi geçmiyor ama hayhuy içerisinde unutuyorsunuz. Her ayrılıkta eve döndüğünüzde oğlunuzun biraz daha büyüdüğünü görüyorsunuz. Küçücük oğlunuz bakıyorsunuz sizin boynunuza ulaşmış. Bakıyorsunuz büyük kızınız kapıyı açtığında suratıma bakıp anne kapıda bir adam var diye espri yapıyor. Tüketiciyi keşfet. Yeni ürünler, yeni pazarlar, trendleri yakala, şikayetleri sev, lojistik deyip geçme, mağazacılığı öğren, ürünlerinle övün. Yeni ürünler, seracı bir hıyarı çok görünce. Türkiye kendi kendine yeten 7 ülkeden biridir diye bir mesel vardır. Genel bir kural olmasa da bunu bir potansiyel olarak gördüm hep. Mecit Mecitoğlu da bu potansiyeli iyi değerlendirenlerden biri. Seracılıkla uğraşıyor ama gel gör ki saksıda bile domates yetiştirmeden bu işe girmiş. Yıllar evvel provasız ısmarlama elbise dikerken bunun yönetimini keşfetmiş. Değişik droplarda elbiseleri hazır tutuyor, kalıpları da var. Elbise siparişi verene hazır elbiselerden birini giydiriyor. Hangisi uyarsa 2 gün içinde provasız olarak diktiği sipariş elbiseyi teslim ediyor. Yurt dışına açılmaya niyet edince bakıyor ki bu işi bilmeden eski yöntemlerle ayakta kalmak, mal satmak mümkün değil. Yeni arayışlara başlıyor. Birkaç işte deniyor. Bir arkadaşı Antalya'da tatildeyken bir seranın önünden geçiyor. Bakıyor ki taptaze hıyarlar. Alıp birini koparıyor ve ortasından bölüyor. Tam ısıracak, seranın sahibi elinden tutuyor. Hop, olmaz, dur diyor. Donup kalıyor. Şaşkınlığını atmadan seranın sahibi kendisini seranın arkasına götürüyor. Bakıyor ki daha küçük bir sera. Albenisi falan da yok. Buyur diyor, buradan ye. Arkadaşı hala ne olduğunun farkında değil. Niye? Diye merakla soruyor. Burası ailem için, orası satılmak için. Haliyle merakı geçmemiştir. Seracı açıklamaya devam ediyor. Orada ürettiklerim hormonlu, buradakiler hormonsuz. Az soluklanıp eklemeyi sürdürüyor. Üretimde neler kullanıyoruz bir bilsen, hayatta yanına yaklaşmazsın. Sonra oturup dünyanın hormonsuz üretime olan ilgisinden, diğer ürünlerden konuşuyorlar. Arkadaşı Antalya dönüşü Mecit Mecitoğlu'na durumu açıp anlatıyor. Gel bu işe girelim diyor. Mecitoğlu, niye olmasın diyor. Girecekler ama her şey ateş pahası. Araştırmaya başlayınca önlerinde Bulgaristan'da satılık bir sera buluyorlar. 30 dönümlük cam bir sera. Köyceğiz'de arsalar var. Neredeyse tam oraya göre. Gidip alıyorlar. Köyceğiz'e taşıyorlar serayı. Haliyle yolda 3 dönümlük kısmı harap oluyor. 3 yıldır büyük bir zevkle yeni işlerine sarılıyorlar. Hormonsuz domates üretip çoğunu yurt dışına satıyorlar. Domatesler serada üretiliyor ama başka bir özelliği daha var. Toprakta üretilmiyor, saman üstünde. Şaşırmayın, saman üstünde mantar üretiliyor da domates niye üretilmesin? Topraksız tarım gerçekleştiriliyor ve hormon kullanılmıyor. Mecitoğlu özellikle vurguluyor. Biz organik üretim yapmıyoruz. Hormonsuz üretim gerçekleştiriyoruz. Dünyada ilgi büyük. Türkiye'de de yeni yeni bu üretim tarzına ilgi artıyor. Geleceğe umutla bakıyor. Nasıl bakmasın ki? 5 kiloluk ambalajların tanesi 7-8 euroya alıcı buluyor Avrupa'da. Meclis lojmanında ot makinesi ve topraksız tarım. Ekrem Pakdemirli ile geçen sonbaharda Kent Sigarası ile tanıdığımız British American Tobacco'nun Bat, Tire'deki fabrikasının açılışında karşılaştık. Havadan sudan konuştuktan sonra seçim sonrası düşüncelerini almak istedim. Biliyordum ki Pakdemirli'nin yeni tarım teknikleriyle ilgili uygulamaları vardı. Acaba yeni dönemde buna vakit ayıracak mıydı? Ege Türkiye'nin tarım politikası açısından önemli bir merkez. 1967'de rahmetli Turgut Özal Devlet Planlama Teşkilatı'nın başında müsteşardı. Türkiye'nin yeniden yapılanması o döneme rastlar. O zaman Türkiye için biçilen 4 ana proje oluşturulur. 1. Gebze'de Yüksek Teknoloji Enstitüsü ve Teknopark oluşturulacak. TÜBİTAK ve MAM bunun çekirdeği olma özelliğini taşıyor bugün. Yeterli olup olmadığı tartışılır. 2. İstanbul dünyanın önemli finans merkezi olacak. Leasing'in, borsanın, Exim Bank'ın kelime olarak bilinmediği bir dönemde biçilen bu hedef ilginç. Bu bağlamda İstanbul Menkul Kıymetler Borsası, Altın Borsası oluşturuldu. Ancak bankacılık ve finans merkezi iddiası hedefinin ne kadar gerçekleştiği malum. 3. Antalya ile Fethiye arasının turizme açılması. Bu üç hedeften turizmin başarılı olduğu söylenebilir. 4. Ege'de tarıma dayalı endüstrilerin kurulması ve yabancı sermayenin çekilmesi. Bat'ın açılışında sigara fabrikasının kuruluşunun 35 yıl sonra bir de bu bağlamda değerlendirilmesi yapıldı. O devrin Devlet Planlama Teşkilatı'nın kurmaylarından biri de Ekrem Pakdemirli'ydi. Haliyle yaptıkları hakkında bilgi verdi. Orada söyledikleri ve yaptıkları Türkiye'ye ufuk niteliğinde. Bir devrin hızlı müsteşarı, Ekonomi Bakanı'nın yeni hobisi tarım ve hayvancılık. Dinlemeye hatta uygulamaya değer. Pakdemirli 8 dönüm arazide oluşturduğu seralarda 8 aileye istihdam sağlıyor ama ondan daha önemlisi yeni tarım taktikleri uyguluyor. Topraksız tarımın yanı sıra yeni ürünler de deniyor. Türkiye için yeni bir alan bu. İnsanlara örnek olmak amacıyla bu yatırımları yaptığını, para kazanmayı düşünmediğini belirtiyor. Ancak tarım kesimindeki değişimin ağır olmasının bunun anlaşılmasını geciktirdiğini de vurguluyor. Pakdemirli ayrıca hayvancılığa yönelik de yeni bir araç geliştirdi. Topraksız tarım uygulaması yanında Türkiye genelinde mera yetersizliğinden kaynaklanan hayvan beslenme sorununa el attı. Avrupa ülkelerinde sebze üretmek için kullanılan topraksız tarım yöntemini biraz değiştirerek dolapta hayvan yemi üretmeye başladı. İcadın cazip tarafını besin değeri yüksek otların bir hafta içerisinde 20 santime ulaşması oluşturuyor. Pakdemirli Türkiye Büyük Millet Meclisi lojmanlarındaki evinin garajında kurduğu mini ot fabrikasından ilk mahsulü de aldı. Ekrem Pakdemirli'nin Türkiye'nin geneline yayılmasını düşlediği mini fabrika şöyle işliyor. Her hayvan üreticisi kendi evinin bir köşesinde ya da ahırında 80 santim genişliğinde 2 metre boyunda özel bir dolap yaptıracak. Özel dolabın maliyeti 350 milyonu buluyor. Bu fiyatın seri üretimle 250 milyona düşeceği belirtiliyor. Gardırop büyüklüğündeki bu mini seranın içine güneş ışığı veren özel lamba yerleştirilecek. İçine yerleştirilen fıskiye sistemi ile de özel olarak hazırlanan kimyasal besin maddesi belirli sürelerde püskürtülecek. Dolabın içine yapılacak raflara çekmeceler yerleştirilecek. Çekmecelerin içine yulaf, arpa ve buğday karışımından hazırlanan tohum serpilecek. Özel atmosfer ortamı yaratılan ve ısı kontrolü bulunan dolaptaki tohumlar büyümeye bırakılacak. Tohumlar bir hafta sonra 20 santim boyuna ulaştığında boşaltılacak ve hemen yerine yeni tohumlar yetiştirilecek. Besin değeri çok yüksek olan bu otları tüketen hayvanların yağ ve süt verimi 2 kat artıyor. Bu büyüklükteki bir dolapta elde edilecek taze otla tüm kış boyunca 2 büyükbaş hayvanın beslenmesi sorunsuz olarak sağlanıyor. Hayvan üreticisi böyle bir dolaptan 9 dönüm tarladan 1 yıl boyunca elde edeceği hayvan yemini sağlayabiliyor. Bu üretim seri şekilde yapıldığında son derece ekonomik. 1 kilo ot için 1000 liralık kimyasal besin maddesi, 4000 liralık tohum, 2000 liralık elektrik sarfiyatı gerekiyor. Ekrem Pakdemirli topraksız yöntemle ot yetiştirmenin çok sayıda hayvan besleyen çiftçiler için konteynerlerde de yapılabileceği belirterek bu yöntemle her seferde 500 kilo taze ot alınabilir. Ayrıca köylerde ortak olarak böyle bir üretim merkezi kurulabilir diyor. Pakdemirli topraksız tarım projesini ilk olarak Manisa'daki çiftliğinde domates ve salatalık üretmek için uyguladığını belirterek aynı yöntemle hayvan yemi üretebileceğini düşündüm ve denedim. Bu Türkiye'de hayvancılığın geliştirilmesi için devrim niteliği taşıyor. Orman köyleri gibi mera alanları olmayan ya da Güneydoğu Anadolu gibi terör nedeniyle hayvanlarını meraya götüremeyen çiftçilerin sorununu ciddi biçimde çözer diyor. Elektrikle özel olarak aydınlatılan kimyasal besin maddesi püskürtme sistemiyle donatılmış dolapta 7 günde 20 santim boyunda ot üretebiliyor. Pakdemirli bir çiftçinin 80 santim genişliğinde 2 metre boyundaki böyle bir dolapta 9 dönüm tarladan 1 yılda alınan miktarda hayvan yemi üretebileceğini belirtiyor. Dolabın 350 milyon liraya mal olduğunu belirten Pakdemirli, kullanılan kimyasal maddeler ve elektrik açısından da son derece ucuz olduğunu da vurguluyor. Yeni pazarlar. Antalya'dan Rusya'ya uçakla sebze. Türkiye'ye ciddi yatırımlarıyla gündeme gelen Metro, Antalya'da bir ilke daha imza atıyor. Metro, Real ve Praktiker mağazalarıyla tanıdığımız ve Avrupa'nın önde gelen perakende zinciri grubu Antalya halinde gıda laboratuvarı kurmak için adım attı. Söz konusu sistemle meyve ve sebzenin kontrolü ile standart sağlanırken yurt dışına ihraç konusunda da önemli bir adım atılmış olacak. Metro stratejik satın alma olarak adlandırılan projenin birkaç ayağı var. Proje o dönemde Real'in gıda bölümü sorumlusu olan şimdiki genel müdür Ulf Grot'un yönetiminde gerçekleştirildi. 1,5 milyon dolara mal olacak sistemle üretici, ambar, tüketici ilişkisinde önemli bir aşama sağlanacak. Buna göre Türkiye'ye has taşıma türü kasalarla ve kamyonlarda nakliye geçerliliğini kaybedecek, malın daha temiz ve sağlıklı naklini sağlayan yeni bir taşıma sistemi gerçekleştirilecek. Antalya halinin yanında oluşturulacak depoda son kontrol görevini üstlenen Metro Stratejik Satın Alma Birimi hatalı mal sevkiyatını en aza indirecek. Üreticiyle birebir görüşülerek ürün fiyatlarının uygun seviyelerde olması sağlanacak. Bu, tarım platformunun önemli bir ögesi olarak tarafların memnuniyetini artırmaya yönelik önemli bir işlev görecek. Metro ve Real mağazalarına uygun nitelikte mal sevk etmenin yanı sıra meyve ve sebzede Avrupa Birliği standardına uygunluk sağlanacak. Metro grup yetkilileri projedeki amaçlarını belirli standardın belirlenmesi ve meyve sebzenin paletli olarak sevk edilmesi, paketlenmesi ya da yüklenmenin belirli standarda uygun olarak hazırlanması olarak ifade ediyorlar. Sistemin işlenmesinde sadece altyapı olmadığını belirten yetkililer, sistem ile üreticiye fiyat, ürün, ürün miktarı, teslim tarihi, nakliye şekli ve gübresinden toprağına kadar istenilen bilgilerin de verildiğini söylüyorlar. Bir sözleşmeyle de üreticiden ne istendiği saptanıyor. Bu girişim ile üreticiden tüketiciye uzanan en kısa zincir oluşmuş oluyor. Metro yetkilileri bu sistem ile belli standarttaki en ucuz meyve ve sebzeyi satma imkanına erişeceklerini vurguluyorlar. Aslında Metro AG bu projeye 1,5 yıl önce başladı. Ancak bu genişlikte bir deponun olmaması ve bazı bürokratik işlemler nedeniyle hayata geçmesi 2003 yılına kaldı. Türkiye'nin sebze üretiminin %80-95'ini gerçekleştiren Antalya bölgesindeki bu sistem Antalya Belediyesi ile ortak yapılıyor. Laboratuvardan sadece Metro AG değil diğer üretici ve tüketiciler de faydalanabilecek. Groot, Türkiye'nin bu yatırımla birlikte İtalya, İspanya gibi ülkelere rakip olduğunu hatırlatarak, Antalya'daki bu laboratuvar sayesinde Avrupa Birliği ülkelerine ve Rusya'ya rahatlıkla sebze ihracatı gerçekleştirebileceğini vurguluyor. Hatta Rusya'ya hava yoluyla meyve ve sebze gönderme şansı doğduğunu da ilave ediyor. Metro'nun tarım platformu projesinin önemli bir ayağı olan Antalya'daki laboratuvarın ve depoların 2003'ün ilk yarısında hizmete açılması bekleniyor. Metro AG benzeri bir platformu da tekstil sektöründe uygulamaya geçirerek belli standarttaki ürünleri ihraç etmeye başlamıştı. Bir Amerikalının Türkiye gözlemleri. Kentteki Philip Burt daha beni kapıda şaşırtmaya başlamıştı. Kadıköy'deki mütevazi bürosuna vardığımda beni ayağında terliklerle karşıladı. Köyden yeni geldik, esprisiyle de içeri buyur etti. Ofis bir ev gibi döşenmişti. Kanepe, koltuk, kırlent ve tablolarıyla bir Türk evini andırıyordu. Üstüne üstlük Siirt battaniyesi, buldan sehpa örtüleri ve dantellik kırlentileri manzarayı tamamlıyordu. Eski tarz ahşap çalışma masasının arkası ise Amerikan variydi. Bilgisayarlar, printer, modem, fax, fotokopi cihazlarıyla mükemmel bir ofis. Burası Uluslararası İhracatçılar Federasyonu Türkiye Merkezi. Merkez dedikse iki odalı bir daire. Kendinizden bir hava bulduğunuz bu ortamda sürekli gülen, espriler yapan, Anadolu'dan ve iş adamlarımızdan anekdotlar aktaran kişiyle sohbet etmek epey keyifliydi. Her ne kadar Kadıköy yakasında otursa da o cimbomlu. Onun taraftarlığı seyirci olmanın ötesine geçmiş. Nereye gitse Galatasaray tutkusunu belli ediyor. Telefonunun rengi, kaşkolu, formasıyla olduğu gibi. Esasında önemli olan bunlar da değil. Bird'ün Türkiye ile ilgili gözlemleri ekonomik kitaplarına ders olacak nitelikte. Daha da ötesi ihracat imkanları arayan Türk girişimcisi için bir umut. Ona göre Amerika'ya ihracatımız artabilir. Amerikan konsolosu bu rakamı yüksek bulduğunu söyleyince de cevabı hazır. Ben çok çalışıyorum olacak. Bir de ekliyor. Mal var, insan var, üretim var, beyin var. Ne yazık ki mal zengini Türkiye'nin insanları bunu bilmiyor. Binlerce ihracatçımıza yeni on binler eklenmeli. İşte bir Amerikalının gözlemiyle Türkiye ve potansiyelleri. Türkçeyi nasıl öğrendiniz? Türkiye'ye gelmeden önce Washington'da kursa gittim. Ondan sonra geldiğimde tekrar kurs aldım. 1986'da Türkiye'ye geliş sebebiniz neydi? Federasyon Türkiye'ye görevli olarak gönderdi. Siz sürekli diyorsunuz ki Türkiye Amerika ile iş yapmalı, Amerika'ya ihracat yapmalı. Bu potansiyeli anlatır mısınız? Türkiye'nin yaptığı ihracatta Amerika üçüncü büyük devlettir. Problem şöyle, Türk ihracatçıları Amerika'ya yapılacak ihracatta tam potansiyelini kullanmıyorlar. O kadar çok satabilecekken bu kadar az satabiliyorsunuz. Amerika'yı henüz keşfedemediler. 1997'de Amerika'ya yapılan toplam ihracat 3.2 milyar dolar tutarında. 1998'deki tekstil rakamları geldi ama yeterli değil. Amerika'daki şirketlere sorduk. Türkiye'den mal alıyor musunuz? Almıyorlar. Niye almıyorsunuz? Dediler ki Türkler broşür göndermiyorlar, fuara katılmıyorlar, sektör dergilerine reklam vermiyorlar, internette ve web sayfalarını görmüyoruz. O zaman nasıl mal alacağız?